أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. تفاوت أخلاق وتعليم وتربية بود بحث ahlak ilmiyle talim ve terbiyetin dersini başlamış ama sonra getirmemiştik.
Sayfa 33.
32'den başlıyor, 33'e devam ediyor. Bu dersin yine baştan alalım yani. Öyle bir görüyorum ki konu belli olması açısından. Buyuruyor, tefavut-ı ahlak ve talim ve terbiyet. Ahlak ilmiyle talim ve terbiye ilminin arasındaki fark nedir? Bunların benzer yönleri veya ayrıştıkları yönler nedir? Yoksa her ikisi de aynı ilim midir? Bu konuyu burada inceliyoruz. Talim ve terbiye bir ilimdir. Gerçekten çok önemli bir ilimdir. Özellikle öğretim ve eğitim alanının felsefesini, düzenini kuran bir ilimdir. Yani bütün eğitimleri, insan beşeri eğitimlerin ve öğretilerin, beşeri öğreti ve eğitimlerin sistemini oluşturan, onun temelini, metodunu açıklayan, yöntemlerini beyan eden bir ilimdir. Ahlak ilmindeki şimdi içerisinde bulunduğumuz, okuduğumuz ilimdir. Bunların arasındaki fark. Bunların arasındaki, iki ilimin arasındaki farkı bilmek için hemen biz demiştik ki ilimleri ayrıştıran şey onların konularıdır. İlimleri ayrıştıran, birbirinden ayrıştıran şey konularıdır. Bakalım konuları, eğer farklı konulardan bahsediyorlarsa demek farklı ilimlerdir. İlimlerin birbirlerinden imtiyaz, ayrışma en önemli unsuru, faktörü ilimleri ayrıştıran konularıdır. Her bir konu bir ilimin, yani bir ilim mesela tarif ederken diyoruz ki ilim, herhangi bir ilim konusunun konu edindiği şeyin bize zatı özelliklerini beyan eder her ilim. Muzu kullu ilmun, her ilmin konusu ma yubhasu fihi an ibarizihi zatiyye. Her ilmin konusu o şeydir ki o ilimde onun, o konunun zatı ibarizinden, zatı özelliklerinden bahsedilir. Bu mantık ilminde de sanıyorum işaret ettik ilimlerin ayrışma konusuna. Dedi ki ilimlere ayrışmada en önemli unsur konulardır. Bir de amaç, yani ilimleri mesela birbirinden ayıran nelerdir diye bahs sorusuna cevap olarak birinci konular, ikinci de amaçlar. Ki mesela diyelim ki her ilmin amacı farklıdır. Örneğin tıp biliminin amacı insanın sağlığıdır. Ama biyoloji ilminin amacı mesela insanı tanımaktır. Acaba derste hemen sen sual edeceğim inşallah. Aleyküm selam. Derste hemen sual edeceğim. Arz edeyim ki demek ki her ilmin bir konusu var, bir de amacı var. Ahlak ilminin konusu neydi? Dedik ahlak ilminin konusu kişi, bir insanın sıfatları, İkincisi de insanın eylemleri. Ahlak ilminin konusu insanın sıfatları, bir de insanın eylemleri. Bu konusu. Amacı nedir? Amacı da insanın yaratılış hedefi olan kemala ermede yardımcı olmak. Ahlak ilminin konusu ibarettir insanın sıfatlarından ve bir de eylemlerinden. Gelin teker teker bizim sıfatlarımızı, insanda olabilecek sıfatları inceliyor. İnsanın ruhunda hangi sıfatlar olabilir? Sonra insanın yapabileceği, insanın işlerini inceliyor. Ve bunları inceliyor. Ben mesela diyelim ki insanın sıfatlarından örneğin insan ruhunda sen mesela diyelim ki bir yemeğin sıfatı nedir? Yemek tatlı olur, eşki olur misal. İnsana demeyiz tatlı, eşki yemekte kullandığımız şekilde. Yani o tatlılık, eşkilik insanın sıfatından değil. Peki ne insanın sıfatından mesela diyelim insan sıfatından cömertlik, insan sıfatından korkmaktır, insan sıfatından cesarettir. Misal bu gibi. Yani insanın nefsinde olan sıfatları teker teker, yani insan hangi sıfatlar insanın ruhunda o mümkün olur? İnsanın nefsinde, ruhunda olabilecek sıfatları teker teker inceliyor. Sonra bunları ikiye bölüyor. Diyor ki bu sıfatlar ki sende var ya iyiydi ya kötü. İyi sıfat, kötü sıfat diye. Güzel sıfat, çirkin sıfat diye bölüyor. Fazilet, rezilet diye bölüyor. Müstekler evvel insanın hangi sıfatlara sahip olabileceğini bakıyor, diyor ki insanın ruhunda hangi sıfatlar olabilir. O sıfatları belirliyor. Sonra bunları tahlil ediyor, diyor ki bak işte şu sıfat güzeldir, şu sıfat çirkindir. Şu sıfat fazilettir, şu sıfat rezilettir. Bunları ayırıyor. Keza mesela insanın yapabileceği işleri, insan hangi işler yapabilir, insanın eylemlerini. Mesela insanın eylemlerinden birisi yeri göğü yaratmak değil. Hiçbir zaman demez ki insan insanın yeri göğü yaratması doğru mu yanlış mı diye bir soru sorulmaz. İnsanın eylemlerinden birisi ya mesela bir insana zulüm etmektir ya ihsan etmektir. Mesela insanın eylemleri. İnsan hangi işleri yapabilir? İnsanın kudreti dahilinde olan işler. Sonra bu kudreti dahilinde olan işleri bölüyor ikiye. İyi yine kötü işler. İyi işler kötü işler. İhsan etmek diyor iyidir. Zulüm etmek kötüdür. İnsanı mesela diyelim ki dilinin yapabileceği işler. Konuşmak. Doğru konuşmak iyidir. Yalan konuşmak kötüdür. Misal. Arz edeyim ki barış için çabalamak, söz söylemek doğrudur, güzeldir. Söz dolandırıcılık kötüdür, misal. Böyle. İnsanın yapabileceği işleri, yani bu işler de insanın, tabii insan işleri vücut organlarıyla yapıyor. Sıfatı da nefsiyle sıfatlanıyor. Sıfat nefse aittir. İşler de insanın organlarına, eline, gözüne, diline arz edeyim ki bu kullandığı eza ve cevarına aittir. Bunları arz edeyim ki inceliyor ahlak ilminde dedik. Bunları da yine ikiye bölüyor aynen yani işlerde. İyi işler, kötü işler. Sonra bu hem sıfatları hem de ki işleri insanın yaratılış amacıyla mukayese ediyor. Diyor ki bu sıfatlar ve bu işler insanın yaratılış amacına hangisi destektir, hangisi engeldir, köstektir. Bunları inceliyor. Diyor ki bak sende olan bu sıfat arz edeyim ki yaratılış amacın, senin insanın yaratılış amacı kemaldir. Allah Teala iyilik etmek için, ihsan, seni olgunlaştırmak, sana ihsan, senin yaratılış amacın ihsan, ihsan almandır. İşte bu sıfat ihsana engeldir. Mesela Peygamberimiz buyurdu ki لَا يَدْخُلُ مَلَائِكَةُ بَيْتًا فِي كَلْمٍ. Affedersiniz, köpeğin olduğu eve melekler girmez. Bak diyor ki senin kalbindeki, ruhundaki bu sıfat köpektir. Hangi sıfat? Öfke sıfatı. Öfke köpeğin özelliğidir. Öfke olan bir kalbe melek gelmez. Eğer kalbine melek gelmesini istiyorsan ki melek ihsan elçisidir, iyilik elçisidir. Bu öfkeyi atman lazım, kendinden öfkeyi çıkarman lazım. Öfke senin ihsan almana engeldir. Öfkeden kurtulman lazım. Onun yerine ne? İnsan sevgisi, hoşgörü, şefkat, muhabbet, iyilikseverlik yerleştir. Ki çün div revet birun melek der, ender ayet melek. O şeytan, o div, dev, o kötü şey, şeytan içten çıkarsa onun çıktığı yeri melek doğurur. İlginçtir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke Teala buyuruyor ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ. Her kim Allah'ın anmayı, Allah'ı unutursa نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا. Ona bir tane şeytanı musallat kılarız. وَوَلَهُ قَرِيمٌ. O şeytan ona egemen olur. Yani onun içerisinde, onun ruhunda oturur. Girer, onun içerisinde taht kurur. Şeytan olduğu sürece orada artık hiçbir şekilde o bütün iyilik kapılarını kapatır. Şeytan mesela ona ilim gelmesini istemez. İlim gelmez, cehalet. Ruh cehaletle doğur. Ruh karanlıkla doğur. E niye böyledir bu ruh? Niye karanlıkla doğmuştu bu ruh? E çünkü şeytan orada var. Şeytan orayı bulandırıyor içeriği. E şeytanın çıkarılması lazım. E şeytanın çıkarılmasının yolu budur ki Allah'ı anmak lazım. Yani Allah'ı anmak, yani orayı Allah rengine büründürmek lazım ki o zaman melek oraya gelecek. Melek geldiğinde melek nurdur. Nur gelecek. Nur geldiğinde aydınlık gelecek. Aydınlık geldiğinde ilim gelecek. Ve insan büsbütün nurani olacak. İşte ahlak ilminde budur. Ahlak ilminde bize bunları öğretti. Bu ahlak ilmi, şimdi biz gene bir özetini yapmış olduk. Arzu edeyim, peki talim ve terbiyet nedir? Talim ve terbiyet de bize öğretim, talim öğretim, terbiyet de eğitim. Bunların yöntemini öğretir ve hedefini. Talim ve terbiyet, öğretimin ve eğitimin hedef ve yöntemini öğretir bize. Yani ne hedef, ne demek? Yani diyor ki kardeşim, bakınız siz bir şey öğretmek istiyorsunuz. Bir kere herkese her şey her zaman öğretilemez. Öğretimde bir hedef olması lazım. Bir ilk öğretim çağı var. İlk öğretimin hedefi nedir? Ana okuldaki hedef. Ana okulda biz ne yapıyoruz? Çocuğa talim veriyoruz. Bir şey öğreteceğiz. Bir de bir şey eğiteceğiz. Hem bir şeyi, bilgisini ona vereceğiz. Hem de ona bir takım alışkanlıklar, terbiyet yapacağız onu. Onu bir takım beceriler kazandıracağız. Ana öğretim sınıfında hangi şeyler, hedef ne olmalıdır? Ne öğretilebilir, ne eğitilebilir? Biz eğer ana öğretimde kalsak, mesela okul çağındayken bir çocuğa eğitmek için şoförlüğü öğretelim. Yani mesela diyelim ki tır öğretmeye başlayalım mesela, tır eğitimi. E diyor kardeşim, bu hedef bunun olmaz. Bu çağın, bu seviyenin eğitimi bu değil. Bu gerek bir yüksek seviyeye gide, en azından bir ilkokulu bitire ki ondan sonra bu eğitim alabilir. Dolayısıyla talim ve terbiyette bir, yine eğitimle ilgilidir, öğretmekle ilgilidir. Ama maksat birinci olarak bize hedefleri belirlemek. Öğretim hedefi, eğitim hedefi. Yani kime, hangi seviyede talim ve hangi seviyede terbiyet verilebilir? Hedef ne olmalıdır? Anaokul hedefi, ilkokul hedefi, ortaokul hedefi, arz edeyim ki, hatta mesela diyelim ki vaazın hedefi, mescit hedefi. Mescitte biz geliyoruz, yine topluma bir takım hedef belirliyoruz. Diyoruz ki onlara eğitim ve öğretim yapıyoruz mescitlerde, vaaz. Vaaz, nasihatın hedefi ve seviyesi, metodu ne olmalıdır? Bunları öğretiyor. Bize diyor ki kardeşim, sen eğer topluma mesela gidiyorsun, bak gör toplumun neye evvelen ihtiyacı var, seviyesi nedir? Ve burada sen bunlara neye ihtiyaç var, ne seviyede öğretebilirsin ve ne seviyede eğitebilirsin. Dolayısıyla oradaki senin vaazın, nasihatin o toplumun hedef, yani o toplumun seviyesiyle onlara öğretim ve eğitimin en güzel metoduyla olsun. Vaaz verirken acaba mesela diyelim Ayetullah Karaati mesela hep diyor ki örnekler. Diyor ki benim mesela diyelim ki bildiğim şey yani bu eğitim metodu mesela. Eğitim metodunda, öğretim metodunda diyordu ki ben ne çok örneklerle insanları ne diyorum? Daha çok güzel eğitebiliyorum, daha çok güzel öğretebiliyorum diyorum. Ben diyor örnek kullanıyorum. Geliyor bir şey, bir konuyu anlatıyor, bir de örnek vererek insanların zihnini açıyor. Mesela o bize nedir? Diyor ki işte bu o eğitim, talim ve terbiyetin hedefi ve metodu. Demek ki talim ve terbiyet bize iki şey öğretiyor. Bir, hedef talim ve terbiyedeki hedef ne olmalıdır? Yani seviyeler ne olmalıdır? Kademeler ne olmalıdır? Kime ne derecede öğretmeliyiz? Neyi öğretmeliyiz? İki, bu öğretmek istediğimiz ve eğitmek istediğimiz şeyi hangi metodla öğretirsek, hangi metodla eğitirsek daha güzel, daha iyi ve daha kalıcı olabilir. Örneğin diyor ki eğer sen bir şeyi silah aracılığıyla yani görüntülü olarak eğit, görüntülü olarak anlattığın konuyu aynı zamanda görüntüyle izlet insanlara. İnsanlar hem görsünler hem duysunlar. Görmek ve bir eğitimin aynı anda görüntülü ve semi beseri yani görüntülü olarak eğitim verilmesi daha güzel etkilidir diyor. Görüntülü eğitim verin. Sırf böyle salt bir anlatım olmasın. Soyut bir anlatım olmasın. Aynı zamanda bunu görüntüleyin. Veyahut da bunu misallarla örnekleştirin. Örneklerle insanlara sunun. Hayatın içinden örnekler verin gibisinden bize bu yöntemi öğretiyor. O zaman talim ve terbiyetin konusu nedir? Konuları fark olmak. Ahlakın konusu insan sıfatı, insan eylemi. Amacı insanın kemale ermesinde yardımcı olmak. Peki, talim ve terbiyetin konusu nedir? Talim ve terbiyetin konusu iki şeydir. Bir, eğitim ve öğretimin hedefi. İki, metodu. Eğitim, konu. Talim ve terbiyetin hedefi ve metodu. Bu konusu. Amacı nedir? En etkili, en kolay eğitim ve öğretim vermek. Amaç da budur. En etkili ve en kolay insanları, bu da amacıdır. Ahlak ilminde maksat insanların kemalıdır dedik. Talim ve terbiyette elbette insanın kemaline yardımcı oluyor. Ama talim ve terbiyetin böyle bir derdi yoktur. Diyor ki ne öğretirsen öğret. Hatta kötü şeyleri insana öğretmek istersen de aynı yöntemleri kullanacağız. Bazı mesela diyelim ki hırsızlık çeteleri. İsteseler ki hırsız yetiştirsinler. Onlar da aynı metodu, yani onlar eğitimlerini bu metotları kullanarak verecekler. Onların talim ve terbiyette elbette ki asıl maksat, amacı budur ki insanların iyiliğine olsun, insanların yararına olsun, insanların fayda görsünler. Bu asıl amaçtı. Ama bir ilimdir ki iki yönü var. Her iki tarafta da kullanabilirsin. Hem iyi yönde kullanabilirsin. Yani bu ilmin asıl icat meselesi insana yardımcı olmaktır. İnsanı iyiliğe götürmektir. Ama öyle bir ilimdir ki kötüye de kullanılabilir. Kötülükte de kullanılabilir. Ki ona engel değil. Ahlak ilminin kendisi, öğretisi buna engeldir. Yani ahlak ilmini öğrenen bir insan, ahlak ilmini okuyan bir insan ister istemez erdeme doğru yönelir. İster istemez erdemli insan olmaya doğru içinden böyle bir his meydana gelir. Ama talim ve terbiyeti öyle bir derdi olmadığı için talim ve terbiyetini, ilmini öğrenen bir insan illa da kemala gidecek, illa da insanlara iyiliğe götürecek diye bir derdi yoktur. O diyor ki ben bu metodu sana öğretiyorum. Ama benim asıl amacım, çıkış sebebim elbette insanların yararıdır. Ama bunu kötüye de kullanabilirler. Kullanılabilir. Engel değil yani. Bu da bir ayrı şey, bir ayrı fark. Bir üçüncü bir fark da şudur ki ahlak ilmindeki mesela gerek olmalıdır, böyle olmalıdır, olmamalıdır kelimeleri. Bayet ne bayet? Ahlak ilminde kullanılan bayet ve nebayetlerin anlamı bayetler yani güzel, iyi, nebayetler çirkin, kötü anlamını ifade eder. Ahlak ilminde. Ama terbiyet ilminde bayet ve nebayetlerin anlamı iyi, güzel, çirkin anlamını ifade etmiyor. Belki nedir? Diyor ki bu şey olur olmaz anlamını kullanıyor. Yani bu olabilir olabilmez anlamını. Yani bu eğitim böyle yaparsan etkili olur, böyle yapmazsan etkili olmaz. İşin olur olmazlığına bakıyor. Ama iyiydi, kötüydü buna bakmıyor. Ahlak ilmindeki bayet, nebayetler güzel, çirkin, iyi, kötü anlamını ifade ediyor. Ama terbiyet, talim ve terbiyetteki bayet, nebayetler olmalıdır, olmamalıdır anlamı güzel ve çirkin, iyi ve kötü anlamına değil, belki işin oluru olmazlığı anlamınadır. Mesela diyor ki eğer mesela eğer böyle bir cümle kullansa, eğitim görüntülü olmalıdır. Eğitim örneklerle desteklenmelidir. Anlamı budur ki yani bu iş olursa etkin olur. Eğitim soyut olmamalıdır. Eğitim somut örneklerle desteklenme, o yani somut örneklerden yoksun olmamalıdır anlamı da. Yani eğer somut örnekler soyut olmazsa, soyut olursa o eğitim pek etkin olmaz. İnsanlar, karşıdakiler onu anlamaz. Anlama kapasiteleri azalır diye anlam ifade eder. Ama bu iyidir, kötüdür anlamını ifade etmez. Bu da üç tane fark burada biz beyan etmiş olduk. Şimdi inşallah biz üzerinden seri şekilde okuyalım. Tefavut-u miyan indurişti. Bu iki bölümün arasındaki fark ez ilm, miyan indurişti ez ilm. Bu iki ilim riştesinin, iki ilim dalının arasındaki fark barucu bir tarif onha bir tamam şakasket. Onların tariflerine, onların tanımlarına müracaat ederek belirleyebiliriz.
Pardon hocam, arkadaşlar da kabul ediyorsa
bir de
tercüme etmenizi herhalde gerek yok.
Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum artık. Evet, o okuyalım özür. Pişesin ilm ehlak rabbi tolu kurasa inkona tarif kerdim. Ehlak ilmiz ki bima nişan midehen revabeti kuna kuna kudra çıkuna tenzim kunim. Bizim ilişkilerimizi nasıl düzenleyelim? Tabi hedefi gayi ez hilgat hiç dest yapayım ki yaratılış amacına ki kemalde ona ulaşalım. Cinan ki koftin der ilm ahlak ez sıfatı paydar en efsane bahs mi şevet. Derin ilm malum mi şevet ki her insan bayet kudam sıfatı nefsani ra der hud terbiyet kune ve kudam sıfatı nefsani ra ez hud dur sazet. Hemşin der ilm ahlak rehterhayi mütenasib bu her iki ez sıfatı niku nefsani şinakta mi şevet. Yani ef'al-ı hub ve durus ez, ef'al-ı bed ve nadurus temyiz de demiş ve ya dedim iki tane konusu vardı. Bir insanın sıfatları bir de eylemleri. Hedef de insanın kemale ulaşması. Der kitabı ahlaki güzeşti. Burada diyor ki benim geçmiş ahlak kitaplarında aynı zamanda bize talim ve terbiyetten de bahsedilir. Yani bu güzel ahlaklardan ve güzel davranışlardan bahsederken bunları kazanma metotları da aynı zamanda anlatılır. Kötü ahlaklardan ve kötü eylemlerden bahsederken bunlardan kaçınma yöntemleri de bize aynı zamanda ahlak ilminde bahsedilir. Ama diyor ki bu fer'i bir bahsedir. Ahlak ilminin asıl konusu değil. Geçmiş ilmi ahlak kitaplarında bu var ama bu ahlak ilminin asıl konusu değil. Asıl konusu dediğim o yukarıdaki konudur. Bu bir fer'i olarak, yani yardımcı bir bahs olarak ahlak ilminde, geçmiş ahlak kitaplarında yer almıştır. Der kitabı ahlak güzeştegan, eski alimlerin, elva verdi şinasayı melekat ve refterhayı nüku, insan bu melekeleri ve güzel ahlak davranışlarını tanımakla birlikte, rahayı desyan bi'in melekat niz tahududu ma'rifi mişudes, ki bunlara ulaşma yöntemleri de anlatılıyordu, tanıtılıyordu. Mitevan bu, in beşes kutubu ahlakı dervagı merbut bi huvzeyi talim ve terbiyet es. Aslında bu talim ve terbiyetin bir bölümüdür ki oraya gelmiştir. Berayı tevzih işler lazım es, tarif icmali es, talim ve terbiyet ve envan-ı yekrişteyi elmi irar koyun diyor ki, buradaki farkın daha da belirgin olması için bir de talim ve terbiyeti biz tanımlayalım, tarifini yapalım. Talim ve terbiyet danış iski çigunegi hedef kuzari ve rahayı residen bir ehdaf-ı amuzişi ve perverişe nişan bilet. Talim ve terbiyetin tarifi budur. Bir, talimde ve terbiyette hedefleri belirleme, hedef. Hedef yani her kim döneme, her düzeye hangi ilim ve hangi terbiyet verilmelidir? Hedef. İlkokul, anaokul hedefi, ilkokul hedefi, ortaokul, lise, üniversite filan filan. Bir de bunlardaki verilen şeyleri, öğretilen şeyleri, eğitilen şeylere ulaşma yolları, yani yöntemleri. Hangi yollar bize bunlara ulaştırmakta kolaylık sağlar? Talim ve terbiyet danış ismi danıştır ki, çigunegi hedef kuzari, hedef belirleme, hedef belirlemenin nasıllığını ve rahayı residen bir ehdaf amuzişi, eğitimden ve öğretimden edinen hedeflere ulaşma yöntemleri. Hala ilk anaokulda bir hedef belirledik. Bu hedefe nasıl ulaşabiliriz? Onu da beyan ediyorum. Nişan bir de bunları bize belirtiyor. Danışı talim ve terbiyet müstakmel erziş kuzari ahlakı ne mi kuran? Bu birinci, demek birinci fark olduğu konuları farklıdır. Birisinin konusu neydi? Sıfat ve eylem. İkincisinin konusu hedef ve yöntem. Bu birinci fark. İkinci fark budur ki ahlak ilminde bize iyi kötü diye ayrıştırıyor. Ama talim ve terbiyette iyi kötü diye bir kavram söz konusu değil. Oradaki talim ve terbiyetteki iyi kötünün anlamı olur olmaz anlamındadır. Kolaylık, zorluk anlamını ifade eder. Ama ahlak ilmindeki iyi kötü yani güzellik, çekim yalan ifade eder. Danış ve talim ve terbiyet müstakbel erziş kuzari ahlakı ne bu? Ahlaki değer belirlemesi yapmıyor. Yani hangi eğitimin değeri nedir? Ne kadar önemi var? Bunu şey etmiyor, onda işi yoktur. Yani bunu öğrenmek güzel mi, çirkin mi? Örneğin mesela diyelim ki Türkiye'de ne yapmışlar bu hedef? Bakınız, laik düzenin hedefi ne oldu? Geldiler, yasakladılar neyi? Dini eğitimi ta ilkokul bitirene kadar. Dediler ki, ilkokulu bitirmeyen bir çocuğun Kur'an eğitimi alması yasak. İşte bu talim ve terbiyetle ilgili bir konu. Bu niye böyle yaptılar? Bunlar mesela amaçları başka şey. Diyorlar ki bu çocuklara bu zaman dini öğretmeyelim. Niye dini öğretmeyelim? Çünkü diyorlar ki dini öğrenmeleri bunların ilmi gerilemelerine yol açıyor. Kendilerine göre. İlk önce bunlara ilim öğretelim. Daha sonra gitsin dini öğrensinler. Misal. Şimdi bu arz edeyim ki burada maksat bu değil ki. Yani buradaki diyor ki dini öğretmeyin. İlk önce şeyi öğretin, ilim öğretin. Burada maksadı bu değil ki dini öğretmek kötüdür. Veyahut mesela onlara göre talim ediyor. Veyahut da şeyi öğretmek, ilimi öğretmek iyidir. Ahlakı anlamında. Yok anlamı değil. O diyor ki benim amacıma göre, ben düşünüyorum ki benim yaşantı tarzıma göre, benim bakış açısıma göre çocuğun ilk başta ilim öğrenmesi onun daha da gelişmesini sağlayabilir. Misal öyle, böyle düşünüyorum. Yani velhasıl talim ve terbiyet hiçbir zaman konusunun ahlakı değerini belirlemiyor. Yani hub ya bed budan ahlaki efal olarak müşahhas nevi kuned. Öğrettiği şey ahlakat iyi ve kötü bunda işi yoktur. Belki hubi ve bedi efal ve melekatra az ilm ahlak mı girer? Eğer bir yerde mesela diyelim ki bir şeyi, güzel bir şey öğretmek istiyorsa, eğer hedefi, hedef. Mesela İsmet dedi ki biz isteyen ki diye ki biz bu sefer çocuklarımıza güzel bir şey öğreteceğiz. O zaman diyor ki güzel şey nedir? Sorusunun cevabı diyor ahlaka bağlı. Ahlak ilmine bakalım. Ahlak ilminde güzel olarak neyi belirlemişler? O zaman gelip ahlak ilmine güzel, ahlak ilmine soruyor. Ahlak ilmine soruyor. Güzel nedir? Bana söyle ben onu çocuğuma öğreteyim. Bunu ahlak ilmine soruyor. Bəli. Vesfa belki hubi ve bedi efal ve melekatıra ez ilmi ahlak mi girer? Ve sifes nişan mı dehek ki çigune mi tevan melekat hubra der efrad pedil avan. Ondan sonra da diyor ki hala ahlak ilmine güzel sıfatları, güzel davranışları sorduktan sonra gelip diyor ki bu güzel sıfatları ve güzel davranışları çocuklarımıza nasıl öğreten, nasıl eğitebiliriz? Bunu kendisi ver, oturur, üstüne düşünür. Ve çigune mi tevan melekat bedir ez ona zilud veyahut da kötü sıfatlara, melekeleri çocuklardan nasıl biz alabiliriz, onları temizleyebiliriz onların ruhuna. Te'lim ve terbiyet berayı on gibi temel rahidesi ve sıfat-ı ehlakinin Kur'an-ı Şan'da ez danışa. Şimdi bir de bir ayrı fark da şudur ki yani te'lim ve terbiyetin kullandığı metot yani kullandığı araç ahlak ilminin kullandığı araçlardan farklıdır. Bir ayrı fark da buradadır. Bu da bir ayrı fark, bunu işaret etmemiş. Şimdi, ahlak ilmi güzel ve çirkin. Ahlak ilmi dedik mesela diyelim ki ne dedi? Güzel sıfat, çirkin sıfat. Güzel davranış, çirkin davranış. Bunları ahlak ilmi bize öğretiyor. Burada ahlak ilmi hangi metodu kullanıyordu? Dedi iki tane metot kullanıyor. Bir, akıl. İki, vahiy. Ahlak ilmi güzel ve çirkini belirlemede az edeyim ki iki tane metoda başvuruyordu. İki tane araca başvuruyordu. Bir, akla başvuruyordu. Bir de vahiye. Akla ve vahiye başvururken az edeyim ki ne açıdan başvuruyordu? Diyordu bak aklım ne diyor acaba bu sıfatı aklım benim kemalıma erişmede yardımcı mı görüyor? Yani aklımla o sıfatı inceliyor, tahlil ediyordu. Diyordu aklım açısından bu sıfat beni kemale eriştirebilecek bir sıfat mıdır, engel midir? Keza vahiyye başvuruyordu. Diyordu vahiy acaba bu sıfata ne yüklüyor? Vahiy bu sıfatı kemale erdiren bir sıfat mı biliyor yoksa engel mi biliyor? Demek ki ahlak ilminin kullanmış olduğu araç nedir? Bir, akıl, iki, vahiy. Ama talim ve terbiyet ne? Talim ve terbiyet psikolojiye başvurulur. Bireysi, psikoloji ilmine. Kullandığı araç psikolojidir. İnsan psikolojisinde bireysel psikoloji ve toplumsal psikoloji açısından bu iş insana hangisi daha rahat? İnsan psikolojisi bu talim ve terbiyeti almakta ne ölçüde yardımcıdır? Akla değil, psikolojiye, insan psikolojisi. Bireysel ve toplumsal. Evet, talim ve terbiyet berayı on gibi temanet. Talim ve terbiyet, bunu çünkü becersin. Rahat, esyam ve sıfat, ahlakı, mülkuyana nişan değer. İnsanın o ahlakı, güzel sıfata ulaşma yolunu insana göstersin, bu sıfata ulaşma. Yani bu güzel sıfatı kendinde nasıl oluşturabilirsin? Veya bunlar nasıl kaçırabilirsin? Buna ulaşmak için ez danışayı hemçün revanşinasi, psikoloji, yani bireysel. Ve revanşinasi içtimai ve toplumsal revanşinasi, toplumsal psikoloji, behremi giren, bunlardan yararlanıyor. Diyor insan psikolojisinde böyle bu özellik var diyor. Bu da ikinci fark, üçüncü fark oldu bu. Üçüncü. Elbette bayağı temeccüt aşk ki terim ve terbiyet hemen doğru ki ez namaş peydas. Elbette diyor ki gerek dikkat etmeliyiz ki terim ve terbiyetin adından belli olduğu gibi Bir de ayrı fark da budur ki tarih ve terbiyetin konusu daha geniş. Hem ahlakı hem ahlak dışı her şeyi geniş. Yani konu olarak çok geniştir. Ki fakat rahi kesmek hepsi sıfatı ahlaka nişan demedi. Fakat ahlakı sıfatları kazanmak ve korumayı öğretmiyor. Belki niyamuzet ki eğer bir hakim mefahimi has sıra, bir özel kavramı, mesela matematiği, geometriyi, fiziki, kimyayı amudiştehim ki buna ben emel kulim. Nasıl biz davranacağız? Mesela dil eğitimi. Eğer çocuğa veya da bir insana bir dil eğitimi vermek istiyoruz. Yabancı dili öğretme yöntemi nedir? Hangi yöntemle eğitirsen çabuk öğrenilir. Mesela geldi hain mefahimi riyazira. Mesela matematik kavramlarını has amuzuştehim onu isteyek bunu riyazira bir amuzunu kimseye öğretelim. Bayet kudam ve rahil ve teykonun hangi merhalede geçmeliyiz? Hangi çocuğa ilkok anaokulunda hangi matematik kavramlarını ortaokulda, lisede böyle kademe kademe bize öğretiyor. Velçi demiş hayis ve dekun hangi metodlardan yararlanalım? Babacı verim şey mizanı muhakkiyet kudurat bir sencimde hangi yöntemlerle başarı ölçümüzü başarılı olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Bunları bize öğretiyor. Pes der terim ve terbiyet vacibelat ki mehmul ona vacayı hemçün bayet ve nebayet hubbet pesendi nefesend ve emsal ona serukan ederim. Demek ki ahlak ilminde bayet nebayet güzel ve çirkin kavramları söz konusu değil. Orada eğer bunlar kullanılsa bile maksatı olur olmazlıktır. Ama ahlak ilminde bunlar nedir? Bayetler yani güzeldir. Nebayetler yani çirkindir. Belki işte bacım olarak serkar derim ki ez hestas hemu. Belki daha çok işin olurluğunu beyan eden cümlelerden yararlanıyoruz. Mesela der talim ve terbiyet miş ne diyor? Mesela talim ve terbiyette duyuyoruz ki amudişi hem zamanı semin ve beseli mucib efsayiş süreti yadgiriz. Bir eğitimin görüntülü ve sesli aynı anda hem görüntülü hem sesli olması bu öğrenmenin daha çabuk olmasını ve daha etkin olmasını sağlar. Böyle bir şey. Diyoruz ki eğer istiyorsunuz ki eğitimde başarılı olasınız, görüntülü ve sesli eğitimi aynı anda kullan. Veya mesela diyor ki bir çocuğa isteyerek bir şey öğretelim, yani bir ahlak, bir terbiye verelim. Diyor ki bir şeyi, mesela çocuk bir davranış yaptı, güzel mesela geldi bir doğru konuştu. Doğru konuştuğunu gördüğünde aynı zamanda teşvik et onu. O doğru konuşmak onda daha kalıcı olur. Teşvik-i mutenasip ve reftar-ı has. Bir belli davranışla beraber olan teşvik, onu teşvik etmek ve mesela mükafatlandırmak mucib-i terbiyet ve paydarı onun reftar der ferdesi. O fertte o sıfatın daha güçlenmesini ve kalıcı olmasını sağlar. Veya mesela der ki ehdaf-ı her ders mesela biz hedefimiz ne olmalıdır? Anaokulda, ortaokulda ise de hedef. Diyor ki her dersin, her eğitimin hedefi ondan önceki bilgiye ile ölçüler. Yani ne demek? Yani sen şimdi istiyorsun ne öğretesin? Yani bak ki bunlar ne biliyorlar? Önceki bilgilerine bak, sonraki eğitimdeki hedefin nedir? Belirli. Şimdi eğer bunlar ilkokul seviyesinde bir bilgiye sahiplerse gelip bunlara mesela diyelim ki profesör dersini verdi. Çünkü profesörlüğü bunlar henüz o seviyede değiller. Anlamazlar. Peki bunlar ilkokul seviyesinde ise bunlara ortaokul seviyesinde bir ders vermeye çalış. Her eğitimin ve öğretimin hedefi önceki bilgiye bakılarak belirlenir diye bir kavram var. Ehdafı her ders, her dersin hedefi yani ne düzeyde ne hedefte olması gerektiği ba teveccüh bir agahihayı gebliği danış amuzan öğrencilerin önceki bilgilerine bakılarak kabili teyin ez belirlenebilir. Ve elbette her iki kez cümlelat ihbari fok mitevan cümlelat raş istimad. Diyor ki biz yukarıda talim ve terbiyetle ilgili ne dedik? Dedik ki mesela orada daha çok yani olur anlamına gelen cümleler kullanıyoruz. varlığı belirleyen cümleler kullanıyoruz. Bu varlığı belirleyen, olurluğu belirleyen cümleleri aynı zamanda diyor ki biz olmalıdır, olmamalıdır şeklinde de ifade edebiliriz. Mesela diyebiliriz ki yukarıda ne dedik? Dedik ki görüntülü ve sesli eğitim daha çabuk, öğretimin daha çabuk olması ve daha kalıcı olmasına yol açar. Bunu böyle söyledik, böyle diyebiliriz cümleyi. Eğitim görüntülü ve sesli olmalıdır. Olmalıdır dediğimizde yani bayet başa. Buradaki bayet kullandık. Ahlak elinize diyorduk. Bayet, rasku başı. Yine burada bayet kullandık. Ama buradaki bayetle, bayet rasku başındaki bayet farklı anlamı veriyor. Bayet rasku başın cümlesindeki bayet, orada yani doğru konuşmak güzeldir. Kemale götürür anlamını ifade ediyor. Burada eğitim sesli ve görüntülü bayet olmalıdır demenin buradaki bayetin anlamı yani bu iş böyle olursa daha etkindir. Buradaki güzeldir veyahut da kemale götür anlamını ifade etmez. Elbette her iki cümlelerde ihbari fok, yukarıdaki cümleler, haber cümleleri her birisi bir takım cümleler ve istinbat numut ki bunlardan bir takım cümleler çıkarılabilir ki mehmul ona vacahayı bayet ne bayet hub ve ben onların da mehmulu yani onların yapılmış şekli cümledeki haberleri ne olabilir? Bayet ne bayet ve hubbet kelimesi kullanılsın onlarda. Emsavuz. Veli hiç ilk ezin mehmulat bu cümledeki bu hamlelerin yani bu nispetlerin hiçbirisi mâne-i ahlâki ne haddâş ahlaksal anlamı ifade etmiyor. Mesela eğer ben esas cümleyi evvel, o yukarıdaki birinci cümle, yani sen mesela kofteş evet, onun esas olarak denilirse amudiş ile bayet esterge bir kar geriye hem zamanı soğukta tesvir encamda eğer denilirse ki eğitimi, öğretimi gerek aynı anda sesli ve görüntülü olarak talim edilmelidir denilirse bayet bir kar refte derin cümle, bu cümlede kullanılan bayet ve manayı bayet ahlakınız güzel anlamını ifade eden ahlaksal bayet anlamında değil. Zira hemen tur ki der durus felsefe-i ahlak mihanim çünkü diyor ki nitekim ahlak felsefesinde okuduğumuz gibi bayet ahlaki ahlakta kullanılan bayet kelimesi beyanger rabdi miyan efal ve netayici on der tehakkuk kemal gayinsanız. Orada eğer bayet kelimesini kullanıyorsak yani diyoruz ki bu iyidir bizi kemale götürür anlamını ifade ediyor. Mesela gel bir koyayım bayet rasku başım, bayet rasku başım diyorsak manası budur ki bu doğru konuşmak iyidir bizi kemale götür anlamında. Maksud iyi nesi ki rasku'yu mucbelesinden bir kemal esin. Ve eğer rasku bir koyayım, ras bir koyayım bir kemal miresin. Ve bir ibaret de tekifter, eğer ras ne koyayım bir kemal ne kaybiresin. Bunun anlamı budur ahlakta. Derhal ki der cümleyi amuziş, der cümle-i amuz işle bayet ez terge bir kar geriye hem zamanı sol ve tesbihen camda bu cümledeki bayetin anlamı bayet, lefz-i bayet kar bir kemal-i gayi insan ne garet buradaki bayetin anlamı insanı bu eğitimin sesli ve görüntülü olması insanı kemale götürür anlamında ifade ediyor. Zira hatta eğer kesi bir kar çünkü ne? Çünkü açta hatta insanı rezilete götür, insanı aşağılatacak bir şeyde o şekilde öğretebilirsiniz. Zira hatta eğer kesbih hal, yek emel nadurus, hırsızlığı mesela, ve yek mefhumu inhirafı, ya da ki bir sapkın bir kavramı, amdüştehet, bunu insana öğrete, eğer bir teori hem zaman ez ebzarı sevme beseri istifade konen, bunları öğretmekle de aynı zamanda hem ses hem görüntüden yararlanırsa, hedef-i mekteyi o, ki amdüştehet, yek mefhumu, yek reftarı bu ders, o, onun şu andaki hedefi, ki o şeyi öğretmektir, mesela hırsızlığı öğretmektir, o behter mi hak etmiş evet, onu daha güzel öğretmiş olur, daha güzel tahakkuk bulur. Eknun, bain tozya, buna göre diyor, miyalım ki mualliman ahlak, bu agahi ez danışı, talim ve terbiye, behter mi? Bu yaptığımız açıklamada anlaşıldı ki, eğer bir ahlak öğretmeni aynı zamanda talim ve terbiye edebilirse, ahlak ilmini öğrencilerine daha güzel eğitebilir, daha güzel öğretebilir. Çünkü o talim ve terbiyenin metodlarını kullanarak, o psikolojiyi kullanarak, o orada verilen şeyleri, yani ölçüleri, orada verilen piyonları kullanarak bu öğretmek istediği güzel ahlakı veya sakındırmak istediği güzel, çirkin ahlakı, güzel davranışı, çirkin davranışı öğrencilerine daha güzel öğretip eğitebilir. Bu dolayısıyla o ahlak hocası daha çok muvaffak olur ki aynı zamanda talim ve terbiyet konusunda uzman olmuş olan. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sellem.